Yeni Türkiye Vizyonu.
İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Yeni Türkiye Vizyonu programındasınız. Ben Deniz Mustafa Murat Bayram. Programımızın daimi konuğu sosyolog Profesör Doktor Mazhar Bağlı. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Hocam artık kaldığımız yerden devam edelim. Yeni Türkiye Vizyonu hakkında ama o kadar akıyor ki maalesef gelişmeler hızlı gidiyor. Aslında azınlıklar ve Kürt sorunundan başlamak istiyoruz. Azınlıklar çok önemli. Hatta Charlie Hebdo olayı var biliyorsunuz günümüzde. Bundan birkaç gün evvel oldu. Fransa'daki azınlıklar aslında azınlık olarak görülmüyordu ama bir şekilde terörizmle bağdaştırıldı ve böyle bir saldırı gerçekleşti. Yani azınlıklar ve Kürt sorunu yeni Türkiye vizyonunda bizi ne taraflara götürebilir? Nasıl bir yeni vizyon yaratabiliriz bu konu hakkında?
Efendim çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak şunun altını çizmek gerekiyor Mustafa Bey. Bugün dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir toplumunda tek tip insanlardan oluşmuş bir yapının var olduğu söz konusu değildir. Mümkün değil bu. Bir ailede bile bu artık mümkün değil. Çünkü kişinin sosyalleşme sürecine etki eden faktörler gerçekten birbirinden çok farklıdır. Yani aynı ailede, aynı ortamda büyüyenler için bile bunun çok farklı bir takım dinamiklere bağlı olduğunu bizzatihi görerek farkına varıyoruz, biliyoruz. Kaldı ki zaten farklılık doğal bir var olma biçimidir. Yani esasında doğanın kendisi de bu şekilde kendini tezahür ettiriyor, gösteriyor. Onun için farklılıkların bir arada yaşaması ile ilgili konuya çok kafa yormamız gerçekten gerekiyor. Gerek Müslümanlarla diğer dinden mensup olanlar, gerekse de diğer dinden mensup olanlarla Müslümanlar veya farklı etnik yapıya sahip olanların birlikte barış ve kardeşlik içerisinde yaşaması ile ilgili siyasi bir sistem arayışı dünyada devam ediyor. Burada Mustafa Bey, esas problem şu. Bunların birbirinin kültürüne ve inancına saygı göstererek, birbirinin hukukunu çiğnemeden nasıl idare edilebilir meselesidir. Türkiye bu konuda gerçekten tarihsel olarak çok önemli bir mirasa sahiptir ve önemli bir deneyim ortaya koyduğunu biliyoruz. Avrupa'da bu konu çok ciddi bir problem. Problem olmasının sebebi aslında biraz daha farklı bir alandan kaynaklanıyor. O da Avrupa'nın sahip olduğu genel bilgi kuramı içerisinde. Varlık felsefesi içerisinde bir takım sorunlardan kaynaklanıyor. Şimdi mesela Fransa'daki Müslümanlar bir Müslüman cemaat gibi değildirler ve orada bir topluluk olarak ve gerçekten epeyce bir nüfus olarak orada bulunuyorlar. Dolayısıyla Fransa'nın bunu dikkate almış olması gerekiyor ki bu dikkate alınmadığı zaman o sosyolojiyi anlamadığınızda birbirinizle iletişim kuramazsınız ve iletişim olmadığı zaman da şiddet devreye girer. Dolayısıyla her halükarda iletişimin kanallarını açık tutmak gerekiyor. Tabii ki şiddetin her türlüsünü kınıyoruz, karşısında duruyoruz ama bunu bir daha olmaması yönde de bir takım tedbirler almak gerekiyor. Ben doğrusunu isterseniz son zamanlarda bu Avrupa'daki özellikle Murdoch'un yaptığı açıklamalarda
Robert Murdoch'un
Fox TV'nin sahibinin yaptığı açıklamalarda hayretle duydum ve izledim doğrusu. Yani bütün bir kategorik olarak bir kesimi belli bir suç işleyen birilerinin etnik köken üzerinden tamamen bir kesimi suçlamak yahut da itham etmek kelimenin tam anlamıyla hiçbir şeye yer bırakmaksızın, tartışmaya yer bırakmaksızın faşizmdir. Bunun başka yolu yok ki.
Andres Breivik'in 77 kişiyi öldürdüğünü unutarak söylüyor.
Tabii. Bu böyledir üstadım. Yani dünyanın her yerinde ve bütün mantıksal vetirelerde, zincirlerde herhangi bir kesimden olan birilerinin işlediği bir suçu kategorik olarak siz bütün bir etnik veya inanca yahut da bir sosyolojiye mal ederseniz bunun tek bir adı vardır. Faşizm. Başka bir adı yok ki Hitler'in yapmak istediği şeyin tam da bu olduğunu biliyoruz. Evet. Yani başka etnik yapılardan kaynaklanan sorunları genel anlamda mal etmenin zorunlu sonucudur bu. Bunun kabul edilebilir ve bununla birlikte daha doğrusu yaşanılabilir bir tarafı asla olmadığını herkesin bilmesi gerekiyor. Diğer konu Türkiye açısından baktığımızda Türkiye'de maalesef bu ulusal ulus devlet projesi kapsamında çok büyük bir takım sorunların var olduğunu, farklılıklara karşı kamu otoritesinin adil davranmadığını hepimiz yakından biliyoruz ve bizzatı da yaşadık.
Evet.
Bu adil davranmama durumu dolayısıyla ortaya çıkan çok büyük problemler var ki Kürt meselesi, terör meselesi bunlardan birisidir. Elbette şiddete asla meşru bir gerekçe oluşturulamaz. Ama bunun sosyolojisini anlamamız gerekiyor. Şimdi muhafazakar mütedeyin insanlar Türkiye'de gerçekten makul çizginin dışına asla çıkmadılar. Bu onlar açısından ve Türkiye açısından bana sorarsanız önemli bir gerçekten sosyolojik kazanımdır. İllegaliteye asla başvurmadılar. Sürekli sivil siyasetin içerisinde kalmak suretiyle kelimenin tam anlamıyla hak arayışlarını devam ettirdiler. Tabii herkes bunu niye yapmıyor diye soru sorabiliriz. Niye yapmıyor diye sorduğumuzda da ya bunu niye yapmadığının cevabını hani mutlaka herkes yapmalıdır diye bir şey hani biz onlar adına bir karar verme pozisyonunda değiliz. Dolayısıyla bu birlikte yaşamayla ilgili tek tipleştirme üzerine kurulu olan felsefenin, politikanın bir şeyi çıkarmadığını beraberinde, bir iyi sonuç doğurmadığını hep beraber gördük maalesef.
Maalesef. Hocam zaten bu Balkan savaşlarından sonra bir Anadolu coğrafyası kaldığı için elimizde pan-Türkist bir yaklaşımla belki de azınlıklar sadece Kürt meselesi de değil. Buna Çerkezler de dahil, buna Boşnaklar da dahil, Lazlar da buna dahil. Fakat görüyoruz ki bir farklı bir vizyon oluştu herhalde anladığımız kadarıyla bu son 10 yılda.
Efendim şimdi Osmanlı'nın gerçekten dağılma sürecinde ki ortaya çıkan bir takım travmaları hala bizde bir takım kuşkulara neden olduğu gerçeğini görelim. Doğru yani şunu kabul ediyorum. Her özgürlük isteyen farklılıklardan sonra bir bölünme gerçekleşmiş. Kırım'da, Balkanlar'da, Arap coğrafyasında her bir etnik yapının imparatorluk içerisindeki farklılıkların özgürlük isteğinin bir bölünme ile sonuçlanmış olması başka özgürlük isteklerini bastırmayı beraberinde getirmiş. Bunu kabul ediyorum. Fakat burada şunu görmemiz gerekiyor. Türkiye'nin bir defa burada Türklerle Kürtler arasında bir farklılık ortaya çıkarabilecek parametreler arasında yoktu. Çok uzun süre yoktu. Ya bu kadar örgütün propagandasına rağmen yeni yeni oluştuğunu söyleyebiliriz bu farklılığın. Diğer bir konu şu, burada biz bu imparatorluğun sahip olduğu temel kuşatıcı siyaset felsefesini bir kenara bırakınca geride elimizde kalanın sadece etnik kökene gönderme yapan bir referans olması dolayısıyla da mutlaka şöyle baktık, herkes işte bu çerçevede Türk olmak zorundadır. Dolayısıyla biz başkalarının yani bütün ötekileri herkes Türktür ve mantığıyla mesela etnik olarak, dil olarak ne bileyim belki pek çok açıdan hiç asla bu kategoriye koyamayacağımız kişileri de bu çerçevenin içerisine koymak suretiyle bir politika yürüttük ve bunun ne yazık ki sonucu çok şey oldu, ağır oldu hakikaten. Halbuki 1910'larda İngilizler Osmanlı İmparatorluğu biliyorsunuz esas işgalci kuvvet İngilizlerdir. Yani ne yazık ki tarih kitaplarında tarih kitaplarında da ilginç bir biçimde fazla İngilizlerle ilgili bir şey yoktur yani. İşte Yunanlılar işgal etti, Fransızlar işgal etti ama esas işgalci güç İngilizlerdir. Mesela Irak'ın kuzeyindeki şimdiki
Kerkük-Musul
civarında ve şu andaki Berzani'nin de akrabası olan Şeyh Berzenci gibi pek çok kişinin o İngilizlerin işgaline Osmanlı adına ve Osmanlı'dan habersiz bir biçimde savaştığını biliyoruz. Ve ilk İngilizlerin bombaladığı yer de Irak'ın kuzeyidir. O bölgeyi bombalıyorlar. Yani Osmanlı İmparatorluğu, bu onlar da padişahtan, imparatorluk yönetiminden habersiz imparatorluk adına savaşıyorlar. İlginç bir biçim. Yani aslında çok kendini bir ve aynı sayan bir kesim var ve bunları ötekileştirme yoluna gidilmiş bir strateji var. Bunu bilerek ya da bilmeyerek yapılmış olmasının bir kıymeti yok ama sonuç maalesef karşımızda devasa bir problem olarak çıktı. Burada o imparatorluğun o sahip olduğu temel felsefeyi, yönetim anlayışını bertaraf ederken yerine gerçekten eğer daha kuşatıcı bir şey gelmiş olsaydı, ya Osmanlı İmparatorluğu'nun ortaya koymuş olduğu yönetim felsefesinin bir imparatorluk ve tek adam yani saltanat olduğundan yola çıkıp bunu bertaraf edelim, güzel, daha evrensel bir şey getirelim denilmiş olsaydı sorun olmazdı gerçekten.
Evet.
Ama tam tersine yani saltanattan daha dar kapsamlı bir vizyonla farklılıkların bir arada yaşatılmasına gidildiği için sorun giderek büyüdü. Bu sorunlar Osmanlı'da da vardı tabii ki ama Osmanlı bunları bir biçimde halledecek bir diyalog ortamını oluşturuyor.
Elbise biraz dar geldi.
Çok
Ama
dar geldi.
yani
Birazdan fazla geldi.
birazdan fazla geldi
Evet.
ama herhalde yeni Türkiye vizyonu biraz daha yeni bir elbise biçiyor.
Aynen öyle. Yani bu kez böyle terzi titiz bir biçimde. Hani eskiden belki gençler bilmeyebilirler. Ben lise yıllarında ilk şeye başladığımda liseye başladığım zaman benim peder bey aldı gitti. Önce bir kumaş satın aldı. Sonra beni götürdü terziye. Bir Abdülkadir adında bir arkadaşı vardı. Terzi önce ölçüyü alıyordu. Bir dikiyordu. Sonra gidiyorduk prova yapıyordu. Bir daha dikiyordu. En son prova yapıyorduk. En son. Şimdi yeni Türkiye gerçekten kendi toplumsal dinamiklerine uygun siyasi sistemini, ekonomik işleyişini, dış politikasını elbisenin üzerine yani toplumsal yapının, toplumsal değerlerin, tarihsel kültürün üzerine birkaç kez denemek, prova yapmak suretiyle oluşturması gerekiyor. Tepeden inmeci ben yaptım, oldu olmaz artık, olmuyor zaten. Giydirdik olmadı, yırtıldı üstümüzde
Yırtıldı.
yani. Çünkü dar geldi, çok çok dar geldi hakikaten. Bu yeni Türkiye aslında bir nevi böyle de söylenebilir. Yani ben bir önceki programda hatırlarsanız şunun altını çizmiştim. Artık siyasi aktörler, kamu işleyişi, bürokrasi ve aynı zamanda da toplumsal düşünce ve değerler hep birlikte aynı yöne doğru, aynı yolda yürümeye başlamışlardır Türkiye'de ve yeni Türkiye bu demektir. Bu çerçeveden ulus devlet mantığının ortaya koymuş olduğu, tabii ki Türkiye'nin birlik ve beraberliğini zedelemeden, tabii ki Türkiye'nin üniter yapısına helal getirmeden, tabii ki Türkiye'nin egemen bir ülke olarak bütün vatandaşlarını kuşatan ve bütün gerçekten sınırlarını koruyan, bunu kendi namusu olarak, haysiyeti olarak bilen bir politika ile yürüyen bir stratejiyle bu işe bakacak. Ama içimizdeki farklılıklara da tahammül edip onların kendi özgün kültürel değerlerine olan bağlılıklarını da bir zenginlik olarak görecek bir yaklaşımı ortaya koymak durumundadır Türkiye. Buraya doğru gidiyor zaten. Bu sadece Türkiye'nin gittiği bir yön değil. Bütün dünyanın
Dünyanın gittiği
gittiği
bir
bir yöndür. Bütün dünyanın kabul ettiği bir stratejidir. Çok kültürlü, bugün dünyadaki siyasi sistemlerin en çok konuştuğu konulardan birisi.
Amerika Birleşik Devletleri diyorsunuz
Tabii
direkt.
Kanada mesela.
Kanada.
İskandinav ülkeleri,
Norveç.
hatta Güney Afrika, yani pek çok. Mesela Güney Afrika'da geçen gün bana anlattılar. Çok şaşırdım hakikaten. Söz gelimi Yahudilere, Yahudilerin inancına saygı babından, mesela onların herhangi işte cumartesi günleri ibadet günü olduğu için bir takım işte iş yerlerinin kapanmasını kamu sağlıyor. Mesela Müslümanlar için cuma günlerinin önemli olduğunu yine kamu sağlıyor. İşte bilmem bazı günlerde diyelim ki içmek Yahudiler veya Hristiyanlar açısından yasaksa o gün şeyler kapalı.
Satılmıyor.
Marketteki o reyonlar kilitli. Yani böyle çok son derece saygılı bir sistem oluşturuluyor. Dünyanın her yerinde bu artık bütün dünyanın gidişatının farkına vardığı, kabul ettiği bir durum. Bu Türkiye'nin de yani bunun gerisinde düşmemesi gerekiyor.
Aslında biz zaten Osmanlı mirasını, imparatorluk mirasında bunu almıştık ama mirası biraz ret
Tabii hocam. Çok büyük bir reddi miras vardı gerçekten. Çok haklısınız. Yani Osmanlı'da zaten bu tür, yani bu çok kültürlükle ilgili dile getirilen temel klişe ifadelerden birisi de Pax Ottomana dediğimiz, yani Osmanlı sözü, Pax Ionia, Romania, Pax Americana dediğimiz 3 tane 4 tane işte birlikte yaşama ile ilgili ortaya konmuş olan sözleşmeler var ki Osmanlı bunlardan birisidir. Gerçekten Osmanlı farklılıkları bir arada yaşatma ile ilgili bütün dünyaya örnek olabilecek bir uygulama yapmıştır. Yani pek çok açıdan, sadece dini açıdan değil, etnik yapılar açısından da kaldı ki aynı şekilde bu nüfusun hareketliliğini de sağlamış. Yani değişik etnik yapıya sahip olan, inançlara sahip olan nüfusları birbiriyle kaynaştırmak ve tanıtmak üzere. Tek tipleştirmek için değil asla. Söz gelimi ben Urfa Halfetiliyim. Bizim ilçede küçücük bir yerdir. 7 tane farklı etnik yapı var. Makedon asıllar var mesela. Makedon asıllı köyler var. Yani çok böyle işte Arnavutlar var. Mesela Araplar var, Türkler var, Kürtler var. Yani pek çok farklı etnik.
Bunlar da kaynaşmış
tabii, bir yapı. Tabii. Bu birlikte yaşama ile ilgili çok önemli bir vizyon ortaya koyduğunu gösteriyor Osmanlı'nın. Bunu reddettiğimiz içindir bütün bu sorunlar başımıza geliyor. Kesinlikle bunu hani biz bir şey olarak, buna bir ütopya olarak gördüğümüz yahut da buna karşı romantik bir sevgi beslediğimizden dolayı değil. Literatürde de böyle geçiyor zaten. Yani. Bütün akademik çalışmalarda da. Türkiye'nin bu şeyden vazgeçmesi, yani o tek tipleştirme, bütün kültürleri, bütün inançları tek bir potada yarıp herkesin devlete aynı bir yüzle görünmesi gibi düşüncelerden vazgeçeceği bir süreç başlamıştır. Tekrar ediyorum, bu bir siyasi karar değildir. Bu toplumsal dinamiklerin gerçekleştirdiği bir dönüşüm ve değişimdir. Bütün dünya siyasi tarihinin birlikte yürüdüğü bir değişim dönüşüm sürecidir. Türkiye bunun gerisine düşmemeli Mustafa. Esas problemimiz bence şu: biz Osmanlı'nın dağılma sürecinde de, Cumhuriyet'in kurulduktan sonraki süreçte de, hatta bana sorarsanız Doğu Bloku'nun dağıldığı süreçte de Türkiye hep tarihin gerisinde kaldı.
Maalesef.
Yani dünya tarihinin, dünyanın genel gidişatının gerisinde kaldı. Bu defa dünyanın gerisinde kalmak istemiyoruz açıkçası.
Hatta geçtiğimiz günlerde bir başbakanımızın yapmış olduğu bir toplantıda cemaat liderleri bir araya geldi ve yıllar sonra bir kilise yapımına karar verildi.
Doğru.
Bu çok önemli tabii bir karar ki. Aslında. Yani tabii ki. Yıllardır tabii ki milleti sadıka denir Ermenilere. Bu teçhirden önce. Yani biz bir kadim medeniyetin ortak figürleriyiz aslında. Yavaş yavaş herhalde bu tabaka, hani o biriken pas tabakası yavaş yavaş çözülüyor gibi hocam. Bu yeni Türkiye vizyonuyla.
Kesinlikle bu önemli ölçüde bertaraf ediliyor. Tabii kolay değil bu tür şeyleri bertaraf etmek. Yani bununla ilgili oluşmuş bir sürü bariyer vardır. Bir sürü direnç noktaları vardır. Bu direnç noktaları üzerinden oluşmuş bir takım yapılanmalar vardır. İllegal yapılanmalar vardır. Başka türlü yapılanmalar var. Bunları bertaraf etmek gerçekten kolay değildir. Türkiye bu zorluklarla mücadele edebilecek bir güce sahiptir. Hem siyasi irade bakımından, ki tek partinin, yani bir partinin daha doğrusu iktidarda olması bunu çok önemli kılıyor. Yani o daha önceki dönemlerdeki koalisyonlardan farklı bir iktidarın varlığı açık bir biçimde görülüyor. Çünkü koalisyonlarda ne yazık ki çok sağlıklı karar alma mekanizması işlemiyordu. Şimdi daha kolay, daha rahat, birbiriyle uyumlu ve pek çok konuda da hızlı işleri yürütebilen bir mekanizmanın var olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu Türkiye'nin büyük bir şansı gerçekten. Bunu iyi değerlendirmeli. Bir an önce bu sorunlarını çözebilecek bir kabiliyeti, bir vizyonu ortaya koyarak yoluna hızlı bir biçimde devam etmelidir. Aksi halde dediğim gibi, yani tekrar Çok çok fazla dünyanın gerisinde kalırız. Tarihi yakalamanız mümkün değil eğer onunla birlikte yürümüyorsanız. Hani uykudan kalkıp ben koşayım yetişeyim diye bir yolu yok bunun.
Ve bir de bunlar size sorun olarak başka tabii ülkeler tarafından
büyük sorunlar olarak
bir şekilde kurmaca bir şekilde karşınıza çıkar.
Elbette yani siz kendi sorunlarınızı çözmezseniz başkaları bunlarla ilgili bunlar üzerinden yeni bir takım şeyler oluşturup güç odakları oluşturup sizin hem sosyolojinize hem sahip olduğunuz temel kültürel değerler üzerinde bir nevi tahkir edici yahut da siyaseti ve sosyolojiyi dejenere edici bir takım oyunlar oynayabilirler. Oynuyorlar da zaten. Yani onun için Türkiye'nin bundan bir an önce elini çabuk tutup bu sorunları çözmesi gerekiyor. Burada şu önemli. Bu coğrafyada tam sizin bahsettiğiniz yani söylediğiniz anlamıyla pek çok medeniyetin gelip geçtiğini, izler bıraktığını ve bu medeniyetlerin Anadolu'nun gerçekten bu coğrafyada etrafında bir güvenli sığınak olduğu gerçeğini bizim bilmemiz gerekiyor. Bakın bunu bir retorik olarak söylemiyorum. Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kaçanlar, Batı Roma İmparatorluğu'ndan kaçanlar buraya sığınmışlardır. Burada sığınaklar yapmışlardır. Orta Anadolu'nun neredeyse yarısı yeraltı kentleriyle doludur yani. Kırşehir'den Kapadokya'ya kadar ki çok büyük bir alanda gerçekten. Bütün bunlar buraya niye sığınak haline getirmişler? Burayı güvenli gördükleri için. İşte 500 yıl önce İspanya'daki Yahudiler zulme uğradıkları zaman buraya gelmişlerdir. Balkanlardan insanlar buraya gelmişlerdir. Kafkasya'dan buraya gelmişlerdir. Benim eşimin kökeni Batum göçmenidir, Gürcüdür. Evet. Onlar buraya gelmişlerdir. Afganistanlılar buraya gelmişlerdir. Kürtler buraya gelmişlerdir. Pek çok çevredeki kavimler, insanlar, inançlar baskı ve zulme uğradıkları zaman Anadolu'ya gelmişler. Dolayısıyla Anadolu bu özelliğiyle çok önemli bir merkezdir ve onun bu özelliğine uygun bir siyasi vizyon ortaya koymamız gerekiyor. Bu kadar farklılıkların olduğu bir coğrafyada herkes tek tipleşecek dediğinizde gerçekten hem bunlara haksızlık etmiş olursunuz hem adam zaten tek tipleşemediği için buraya gelmiş, siz burada aynı şeyi adama yapmak istiyorsunuz.
Zorunlu bir şekilde.
Bu, evet.
Suriye'de de bu böyleydi.
Tabii ki.
Bahas rejimi, tabii. Irak'ta da bu böyleydi. Oradan gelenler 2 milyon insan Türkiye'de sıcak bir yuva
mesela
buldu.
Mesela onlarla ilgili de zaman zaman konuşuyoruz. Bunların yönelik, bunlara yönelik yani Suriye'den gelen misafirlerimize yönelik bir eğitim programı öngörülmesi gerekiyor. Ben de aynı fikirdeyim ama bunları Türkiye'lileştirmek adına değil, onları Türkleştirmek adına değil, Türkiye'lileştirmek gerekiyor. Suriyeli olarak, Arap olarak kalsınlar ama Türkiye'nin temel prensiplerini tabii ki benimsesinler, tabii ki Türkçe öğrensinler, tabii ki buranın sosyolojisine entegre olsunlar. Bu konuda biliyorsunuz Olof Palme çok önemli bir değişiklik yapmıştı vaktiyle. Bu göçmen yasasını çıkarmak suretiyle bütün göçmenleri kabul edelim ama onların kültürü olduğu gibi kalsın diye söylemişti. Biz de dünyanın her yerinden yani daha doğrusu etrafımızdaki her coğrafyadan buraya doğru bir akım var. Yeni de değil üstelik. Tarihin eski çağlarından beri devam ediyor. Biz bütün o gelenlerin cidden kendisini güvende hissettiği, mutlu gördüğü ve özgür bir biçimde farklılıklarını yaşayabildiği bir medeniyet havzası haline getirmek durumundayız. Yeni Türkiye bunun üzerine kurulu. Yoksa burayı belli bir etnik kökenin sadece ve sadece işte ne bileyim
bölgesi
olarak değil. Bu buraya da haksızlık olur bence.
Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sosyolog Profesör Doktor Masar Bağlı ile Yeni Türkiye Vizyonu'nda bir programın sonuna geldik. Diğer programlarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Yeni Türkiye Vizyonu.